Ayrım 23.
Nisan'ın son haftalarında William S. Avery adlı eski bir Kızılderili savaşçısı, Grand Camp'ı yakınındaki silahsız Arawaipalılara saldırmak üzere bir sefer düzenlemeye başladı. 6 Amerikalı ile 42 Meksikalı saldırıya katılmayı kabul etti. Ama Avery bu sayının kesin başarı elde etmek için yeterli olmadığı kanısındaydı. Yıllarca önce İspanyol askerleri tarafından baskı altına alınan ve İspanyol rahipleri tarafından Hristiyanlaştırılan Papago Kızılderililerinden 92 paralı asker kiraladı. Çok iyi donatılmış 142 askerden kurulu mükemmel bir birlik 28 Nisan'da saldırıya hazırdı artık. Grand Camp'ındaki Teğmen Whitman'ın bu sefere ilişkin aldığı ilk uyarı Tucson'daki küçük bir askeri garnizondan gelen haber oldu. Habere göre Grand Camp'ı yakınlarındaki bütün Kızılderilileri öldürme amacını güden büyük bir kuvvet ayın 28'inde yola çıkmıştı. Whitman bu haberi 30 Nisan günü sabah 7.30'da gelen bir atlı ulaktan aldı. "Kızılderililerin kampına hemen iki atlı çevirmen gönderdim," diyordu Whitman daha sonraları raporunda. "Durumu bütün açıklığıyla reislere anlatmalarını ve hep birlikte bizim kampa gelmelerini söyledim. Ne var ki ulakların bir saat sonra döndüklerinde tek bir canlı Kızılderili'ye rastlayamadıklarını söylediler." Haber Whitman'a ulaşmadan 3 saat önce Tucson'dan gelen birlik dere yatağında ve Arawaipaların köyünü çevreleyen kumlukta menzillenmişti bile. Dere yatağındaki askerler yukarıdaki gözcülere ateş açınca Apache'ler açıklığa doğru koşmaya başlamışlar ama iki yandan açılan yaylım ateşiyle mıhlanıp kalmışlardı. Yarım saat içinde kampta tek bir Apache kalmamıştı. Kimisi kaçmış, kimisi yakalanmış, kimisi de öldürülmüştü. 27'si çocuk olan tutsaklar Hristiyanlaşmış Papagolar tarafından köle olarak satılmak üzere Meksika'ya götürülmüşlerdi. Whitman geldiği zaman köy hala cayır cayır yanıyordu. Yerler boğazlanmış, çeşitli organları kesilmiş kadın ve çocuklarla kaplıydı. O sabah bizim kampa getirmek için topladıkları kuru ot yığınlarının yanında uyurken öldürülmüş birçok kadına rastladım. Yaralanıp da kaçamayanlardan bazılarının beyinleri dipçik yahut taşla ezilerek dışarı dökülmüştü. Tüfekle ağır yaralanan bazılarının gövdeleri ise ok yağmuruna tutulmuştu. Hepsi çırılçıplak soyulmuştu. Teğmen Whitman'la birlikte Kızılderili köyüne giden cerrah C.B. Breasley raporunda şöyle diyordu. Kadınlardan ikisinin gerek yatış şekillerinden, gerek cinsel organlarının görünümünden, gerekse aldıkları yaralardan besbelliydi ki ilk önce tecavüz edilmiş sonra da vurulup öldürülmüşlerdi. 10 aylık bir bebek iki kurşunla öldürülmüş ve bir bacağı neredeyse kopmuştu. Whitman canlarını kurtarıp dağlara kaçan Apache'lerin onları korumasını beceremediği için kendisini suçlayacaklarını düşünüyor, kaygılanıyordu. "Eğer ölülerine özen gösterirsem onlara duyduğum yakınlık ve içtenliği kanıtlamış olurum," diye düşündüm. Nitekim biz ölülerini gömerken birçoğu oraya kadar gelerek duydukları acıyı vahşi ve korkunç bir şekilde dile getirdiler. Gömdüğümüz 100 kadar Kızılderili'den sadece biri bir yaşlı erkek, biri de oldukça büyük sayılabilecek bir oğlandı. Geri kalanların hepsi kadın ve çocuktu. Aldıkları yaralarla ölenler ve sonradan ölüsü bulunanlarla toplam rakam 144'ü buluyordu. Eski menzil geri dönmedi. Bazı Apache'ler kıyımın intikamını almak için eski menzinin savaş açacağına inanıyorlardı. "Kadınlarım ve çocuklarım gözümün önünde öldürüldü," diye anlatıyordu Apache'lerden biri Whitman'a. "Onları savunamadım bile. Benim durumumda birçok Kızılderili bıçağını çektiği gibi keserdi gırtlağını." Ama Teğmen onlara haklarını verinceye kadar gönlünün rahat etmeyeceğine dair söz verince yaslı Arawaipalar köyün yeniden kurulmasına yardım etmeye ve yeniden orada yaşamaya razı oldular. Whitman'ın ısrarlı çabaları sonucunda Tucsonlu katiller mahkeme karşısına çıkarıldı. Savunma avukatları Tucsonluların katil Apache'lerin izini sürdüklerini ve dosdoğru Arawaipa köyüne vardıklarını iddia ediyorlardı. Grand Camp'ındaki nöbetçilerden biri ise yemin ediyordu. "Buradaki Kızılderililer arasından hiçbir baskın grubunun gönderilmediğini kesinlikle söyleyebilirim." Kampın taciri Ethel Austin, et taciri Miles Ale Wood, Grand Camp'ıyla Taksim arasındaki posta işini yürüten William Nees hep benzer açıklamalarda bulunuyorlardı. Mahkeme 5 gün sürdü. Jüri 19 dakikalık bir toplantı yaptı ve Taksim'li katillerin serbest bırakılmasına karar verdi. Teğmen Whitman'a gelince Apache'leri savunması askeri kariyerini mahvetti. Gülünç suçlamalarla 3 defa divanı harbe verildi. Terfi ettirilmeksizin 3 yıl daha hizmet gördükten sonra istifasını verdi. Ne var ki Grand Camp'ı kıyımı Washington'ın dikkatini Apache'ler üzerine toplamasına yol açtı. Başkan Grant saldırıyı cinayetten başka bir şey değil şeklinde yorumladı ve orduya ve Kızılderili bürosuna Güneybatı'ya barışa kavuşturmak üzere acil tedbirler almalarını emretti. General George Crook 1871 Haziran'ında Arizona bölgesinin komutasını devralmak üzere Taksim'e geldi. Birkaç hafta sonra Kızılderili bürosunun özel bir temsilcisi Vincent Collier Grand Camp'ına vardı. Her ikisi de önde gelen Apache reisleriyle özellikle Cochise'le bir toplantı yapmak için can atıyorlardı. Collier ilkin eski menziline buluştu. Onu eskiden olduğu gibi barış içinde yaşamaya ikna edeceğini umuyordu. Dağlardan çıkıp gelen eski menzin komisyon üyesi Collier'la barış konusunu konuşmaktan memnunluk duyacağını söyledi. Sayın komisyon üyesi belki de büyük bir kapitanla karşılaşacağını ummuştu dedi sessizce eski menzin. Oysa karşısında pek de kapitana benzemeyen bir yoksul var. Ama sayın komisyon üyesi benimle bundan 3 ay önce karşılaşsalardı gerçek bir kapitan görürlerdi. O zaman çevremdeki insanlar da kalabalıktı. Ama çoğu boğazlandı. Şimdi çok az insan kaldı yanımda. Buradan ayrıldım ayrılalı bu çevrelerde dolanıp duruyorum. Burada dostlarım olduğunu biliyor fakat geri dönmekten de korkuyorum. Fazla gevezelikten hoşlanmam ama burasını sevdiğimi rahatça söyleyebilirim. Artık konuşacak pek adamım da kalmadığına göre söylemem gerekenlerin hepsini söylemiş sayılırım. Eğer o kıyım olmasaydı şimdi burada çok daha fazla insan bulunacaktı. Ama o kıyımdan sonra kim dayanabilirdi ki? Teğmen Whitman'la barış yaptığımda yüreğim kocaman ve mutluydu. Taksanlılar ve Zaviyerliler çıldırmış olmalı. Kafaları ve yürekleri yokmuşçasına hareket ettiler. Kanımıza susamış olsalar gerek. Gel gör ki Taksanlılar gazetelere yazılar yazıyor, kendi öykülerini anlatıyorlar. Apache'lerin ise öykülerini anlatacak kimseleri yok. Connor, Apache'lerin başına geleni büyük babaya ve bu olayı hiç işitmemiş beyazlara anlatacağına söz verdi. Bizi böyle gelip görmeniz için ya Tanrı'nın size iyi bir yürek vermiş olması ya da çok iyi bir ana babadan dünyaya gelmiş olmanız gerekiyor. Tanrı'dır elbet bana iyi bir yürek veren diye cevap verdi Collier. Ya dedi eski menzin ama orada bulunan öteki beyazlar bile Collier'ı doğruladığını mı yoksa bir soru mu sorduğunu bir türlü anlayamadılar. Collier'ın görüşmeyi tasarladığı öteki reis Tonto Apache'lerinden Delşi'ydi. Delşi iri kıyım, geniş omuzlu, 35 yaşlarında bir adamdı. Kulaklarından birine gümüş bir küpe takıyor, yüzüne korkunç bir anlam veriyor, her zaman acelesi varmış gibi çabuk çabuk sekerek yürüyordu. Delşi daha 1868'de Tontoları barış içinde yaşatmayı ve temsilcilik olarak Rio Verde'nin batı yakasındaki McDowell kampını kullanmayı kabul etmişti. Ne var ki çok geçmeden mavi ceketli askerlerin inanılmaz ölçüde hain ve ikiyüzlü olduklarını gördü Delşi. Bir keresinde subaylardan biri ortada hiçbir neden yokken Delşi'yi arkasından yaralamış, bir keresinde de kamptaki cerrah kendisini zehirlemeye kalkışmıştı. Bu olaylardan sonra Delşi McDowell kampından uzak durmaya karar vermişti. Komisyon üyesi Collier Eylül sonlarında McDowell kampına Delşi ile ilişki kurma yetkisiyle geldi. Süvari ve piyade birlikleri günlerce beyaz bayrak, duman işareti ve gece ateşi gibi yollara başvurdularsa da Delşi mavi ceketlilerin gerçek niyetlerini öğreninceye kadar ortaya çıkmadı. Yüzbaşı W.N. Netherfield'de Sunflower Vadisi'nde 31 Ekim 1871'de buluşmaya razı olduğunda ise komisyon üyesi Collier raporunu sunmak üzere Washington'a dönmüş bulunuyordu. Delşi'nin sözlerinin bir kopyası çıkarıldı ve Collier'a gönderildi. Artık dağdan dağa kaçmak istemiyorum, dedi Delşi. Büyük bir anlaşma yapmak istiyorum. Taşlar eriyinceye dek tutacağım sözümü. Ama tontoları tekrar McDowell kampına götürmek de istemiyordu. İyi bir yer değildi orası. Ne de olsa orada kendisini vurmaya ve zehirlemeye kalkışmışlardı. Tontolar dağların yamacındaki Sunflower Vadisi'nde yaşamayı iyi tutuyorlardı. Çünkü orada meyve toplayabiliyor, av avlayabiliyorlardı. Eğer McDowell kampındaki büyük kapitan dediğim yerde bir temsilcilik kurmazsa, diye diretti Delşi. Benim elimden bir şey gelmez. Çünkü beyazları da Tanrı yarattı, apaçileri de. Bu ülke üzerinde beyazlar kadar apaçilerin de hakkı var dolayısıyla. Kalıcı, uzun süreli bir anlaşma yapmak istiyorum. Öyle ki beyazlar da, apaçiler de bu ülkede yolculuk yapabilsinler ve aralarında hiç çatışma çıkmasın. Anlaşma imzalanır imzalanmaz bir beyaz gibi yolculuk edebilmemi sağlayacak bir kağıt parçası istiyorum. Eridiği zaman anlaşmanın bozulacağını göstermek için bir kaya seçeceğim. Eğer anlaşma yaparsam kendisini çağırttığım zaman büyük kapitanın gelip beni görmesini isterim. Tabii aynı durum benim için de söz konusu. Anlaşma yapılır da büyük kapitan bana verdiği sözünü tutmazsa sözlerini bir çukura doldurup üstünü pislikle örteceğim. Eğer anlaşma yapılırsa bütün beyazlar yahut askerler atlarını ve katırlarını hiç korkmadan istedikleri yere bırakabilirler. Apaçiler bunları çalacak olursa gırtlağımı keserim. Büyük bir anlaşma imzalamak istiyorum ve eğer Amerikalılar anlaşmayı bozarsa bir çatışma çıkmasını istemiyorum. O zaman onlar kendi yollarını, ben de kendi yolumu tutarım. McDowell kampındaki büyük kapitana 12 gün içerisinde gelip kendisini göreceğimi söyleyin. Collier'ın Cochise'in en çok yaklaştığı yer Kızılderili bürosu tarafından New Mexico'daki Creek Kalesi'nin 40 mil güneybatısındaki bir temsilcilik Kanada Alamosa oldu. Cochise'in çetesinden iki kişiyle görüştü orada. Kızılderililer Collier'e Şiraşuaların Meksika'da olduğunu, Meksika hükümetinin Apaçilerin kafa değerlerini $300 vaat etmiş olması dolayısıyla birçok iş sürücünün Sonora dağlarında peşlerine düştüğünü anlattılar. Dağılmışlardı ve Arizona'daki eski müstahkem mevkilerine dönüyorlardı. Cochise, Dragon dağlarında bir yerlerdeydi. Cochise'i bulmaya bir ulak gönderildi ama adam Arizona bölgesine geçtikten sonra beklenmedik bir şekilde onun Cochise'in kampına gitme yetkisini tanımayı reddeden General Crook'la karşılaştı. Crook, ulağa hemen New Mexico'ya dönmesini emretti. Crook kendisi arıyordu Cochise'i. Cochise'i ölü ya da diri yakalamaları için 5 süvari bölüğü Şiraşua dağlarını taramakla görevlendirildi. Apaçiler General Crook'a Bozkurt adını yakıştırmışlardı. Bu arada Cochise New Mexico'ya geçerek Crook'u atlattı. Santa Fe'deki omzu kalabalık reis General Gordon Granger'a haber salarak barış konusunu görüşmek üzere kendisiyle Kanada Alamosa'da buluşacağını bildirdi. Granger küçük bir asker grubunun eşliğinde buluşma yerine gittiğinde Cochise kendisini beklemekteydi. İki tarafın öne sürdüğü koşullarda açıktı. İkisi de sorunun bir an önce çözülmesinden yanaydı. Granger, Cochise'in teslim olmasını gerçekleştiren adam olarak ün kazanmak istiyordu. Cochise ise yolun sonuna gelmişti. Atmışına merdiven dayamıştı, kendini iyice yorgun hissediyordu. Omuzlarına kadar dökülen saçları neredeyse bütünüyle ağarmıştı. Granger, barışın ancak Chiricahuaların kendilerine ayrılan toprak parçasına yerleşmeyi kabul ederlerse mümkün olabileceğini anlattı. Temsilciden izin almaksızın hiçbir apaçı rezervasyondan ayrılamayacak, dedi general. Ve hangi nedenle olursa olsun Old Mexico'ya geçilmesi için asla izin verilmeyecek. Cochise sakin bir sesle cevap verdi. Güneş olanca kızgınlığıyla tepemdeydi. Yakıp kavuruyordu beni. Kanım tutuşmuştu sanki. Ama artık bu vadiye geldim. Bu vadinin sularından içtim. Bu vadinin sularında yıkandım ve serinlendim. Ve işte serinlemiş olarak ellerimi açıyor, sizinle barış içinde yaşamaya geliyorum. Dost doğru konuşuyorum ve ne aldatmak ne de aldatılmak istiyorum. İyi, sağlam ve kalıcı bir barıştan yanayım. Tanrı yeryüzünü yarattığında bir bölümünü beyazlara, bir bölümünü de apaçilere vermiş. Neden acaba? Neden bir araya geldiler şimdi acaba? Şimdi ben konuşurken ay, toprak, hava, su, kuşlar, hayvanlar, Hatta çocuklar sözlerim karşısında gönence erecek. Uzun zamandır beni aramaktaydı beyazlar. İşte buradayım. Ne istiyorlar benden? Beni bu kadar uzun zamandır aradıklarına bakılırsa neden acaba bu kadar değerliyim? Eğer o kadar değerliysem neden bastığım yeri işaretlemiyor, tükürdüğüm yere bakmıyorlar? Çakallar geceliğin ortaya çıkar, tavukları boğazlarlar, kaçarlar ama ben onları göremem. Tanrı değilim ki ben. Artık bütün apaçilerin reisi değilim. Zengin de değilim, yoksul bir adamım. Dünya eskiden böyle değildi. Tanrı bizleri sizler gibi yaratmadı. Biz hayvanlar gibi otların üstünde doğduk. Sizler gibi yataklarda değil. İşte bu yüzden biz de hayvanlar gibi geceleri ortaya çıkıyor, alacağımızı alıp kaçıyoruz. Sizde olanlar bende olsaydı böyle yapmazdım tabii. Çünkü böyle yapmak zorunda olmazdım. Adam öldüren, soygun yapan Kızılderililer var, evet. Ama onlara ben komuta etmiyorum. Eğer ben komuta etseydim asla böyle bir şey yapmazlardı. Benim savaşçılarım Sonorado öldürüldü. Tanrı bana buraya gelmemi söylediği için geldim buraya. Barış içinde yaşamak iyidir dedi Tanrı bana. Ben de kalktım geldim. Bulutlarıyla, havasıyla yeryüzünü dolaşıyordum ki Tanrı aklıma girdi ve buraya gelmemi, herkesle barış yapmamı buyurdu. Dünyanın hepimiz için olduğunu söyledi. Ne dersiniz? Gençken bu ülkeyi doğusundan batısına boydan boya gezdim. Apaçilerden başkasına rastlamadım. Aradan birçok yazmakla ele geçirmeye gelmiş olduğunu gördüm. Nasıl oldu bu iş? Niçin apaçiler ölmeyi bekliyorlar? Niçin her an ölümle yüz yüze yaşıyorlar? Dağları, tepeleri, ovaları dolaşıyor, göğün başlarına yıkılmasını istiyorlar. Apaçiler bir zamanlar büyük bir ulustu. Oysa şimdi iyiden iyiye azaldı sayıları. İşte bu yüzden ölmek istiyor ve her an ölümle yüz yüze yaşıyorlar. Büyük bir çoğunluğu savaşta öldü. Dobra dobra konuşmalısınız ki sözleriniz gün ışığı gibi girsin yüreğimize. Söyleyin bakalım bana, eğer Meryem Ana bütün bu toprakları dolaştıysa niçin bir kere olsun apaçilerin ülkesine gelmemiş? Neden onu bir kere olsun görmüş yahut işitmiş değiliz? Benim ne anam var ne babam. Bu dünyada bir başımayım. Kimsenin umurunda değil Koçis. İşte bu yüzden yaşamışım, yaşamamışım hiç önemi yok. Kayalar tepeme yıkılsın, altında kalayım istiyorum. Benim de sizin olduğu gibi bir anam babam olsaydı, şimdi onların yanında olurdum, onlar da benim yanımda. Bir zamanlar yeryüzünü dolaşırken herkes Koçis'i arıyordu. Şimdi burada işte Koçis. Onu görüyor, işitiyorsunuz. Memnun musunuz? Memnunsanız söyleyin, söyleyin. Amerikalılar, Meksikalılar. Sizden hiçbir şeyi gizlemek istemiyorum. Siz de benden gizlemeyin. Size yalan söylemeyeceğim. Siz de bana yalan söylemeyin. Görüşme dönüp dolaşıp Çiriçuların rezervasyonu için bir yer saptanmasına geldiğinde Granger, hükümetin temsilciliği Kanada Alamosa'dan Mogollanlardaki Tularosa Kalesi'ne aktarmayı düşündüğünü söyledi. 300 Meksikalı Kanada Alamosa'ya yerleşmiş, oradaki topraklara sahip çıkmıştı. Ben bu dağlarda yaşamak istiyorum diye karşı çıktı Koçis. Tularosa'ya gitmek istemiyorum. Çok uzak orası. O dağlardaki sinekler atların gözlerini yiyormuş. Kötü ruhlar yaşıyormuş orada. Ben buranın sularından içtim ve serinledim. Artık buralardan ayrılmak istemiyorum. General Granger, Çiriçuaların temiz ve soğuk dereleriyle Kanada Alamosa'da yaşamalarına izin vermesi için hükümeti ikna etme uğrunda elinden geleni ardına koymayacağını söyledi. Koçis de halkını oradaki Meksikalı komşularıyla barış içinde yaşatacağına söz verdi ve tuttu da sözünü. Gel gelelim, birkaç ay sonra hükümet bütün apaçilerin Kanada Alamosa'dan Tularosa Kalesi'ne aktarılmasını emretti. Koçis böyle bir emir çıktığını duyar duymaz savaşçılarıyla birlikte ortadan kayboldu. Bir kere daha güneydoğudaki Arizona'da kuru ve kayalık dağlarına sığınarak küçük gruplara ayrıldılar. Bu defa kararı karardı artık Koçis'in, orada kalacaktı. Bozkurt kurup gelecekse gelsindi. Ardından Koçis gerekirse savaşacaktı ve sonra eğer Tanrı dilerse kayalar Koçis'in tepesine yıkılabilir, üzerini örtebilirdi. Ekinlerin içeriği alındığı ay, yani Eylül 1872, Cochise gözcülerinden beyazların küçük bir grup halinde yaklaştıkları yolunda haberler almaya başladı. Ordunun yaralıların taşınması için yaptırdığı küçük arabalardan birinde yolculuk ediyorlardı. Gözcülerin getirdiği habere bakılırsa Kızıl Sakal Taglito, yani Tom Jeffords da onlarla birlikteydi. Cochise uzunca bir süredir görmemişti Taglito'yu. Ta Cochise ile Mangas mavi ceketlilere savaş açtıktan sonraki günlerde Tom Jeffords Bowie Kalesi ile Tucson arasındaki posta işini yürütmek üzere anlaşmıştı beyazlarla. Gel gör ki Apache savaşçıları Jeffords ve onun atlılarını o kadar çok tuzağa düşürüyorlardı ki Jeffords işi bırakacak raddeye gelmişti. Ve sonra bir gün bu kızıl sakallı beyaz adam tek başına Cochise'in kampına geldi. Atından indi, fişekliğini çıkardı, silahıyla birlikte Chiracua kadınlarından birine teslim etti. Hiçbir korku belirtisi göstermeksizin Cochise'in oturduğu yere yürüdü ve gitti yanına oturdu. Kısa bir sessizlikten sonra Taglito Jeffords, Cochise'e beyazların mektuplarını taşıyarak geçimini sağlamak zorunda olduğunu, bu yüzden kendisiyle kişisel bir anlaşma yapmak istediğini söyledi. Cochise şaşırmıştı. Ömründe rastlamamıştı böyle bir beyaza. Taglito'nun bu cesareti karşısında onun mektupları taşımasına karışmayacağını, onu rahatsız etmeyeceğine dair söz vermekten başka bir şey gelmedi elinden. O günden sonra Jeffords ve atlıları bir daha hiç tuzağa düşürülmediler. Hatta uzun boylu kızıl sakallı adamı birçok defa Cochise'in kampına geldiğinde birlikte oturdular, sohbet ettiler, ıhlamur içtiler. Cochise gelen grubun içinde Taglito olduğuna göre kendisini aradıklarını anlamıştı. Beyazları karşılamaya kardeşi Juan'ı gönderiyordu. Kendisi de her şeyin yolunda gittiğinden emin oluncaya kadar ailesiyle birlikte gizlenerek beklemeye koyuldu. Sonra atına atlayarak oğlu Nachi ile aşağı indi. Atından inerek Jeffords'ı kucakladı. Fakat Jeffords beyaz sakallı bir adama "İşte Cochise bu," dedi. Sakallı adamın ceketinin sağ yanı boştu. Eski bir savaşçıya benziyordu. Taglito ona "Generalim" diye hitap ettiğinde Cochise hiç şaşırmadı. Bu adam Oliver Otis Howard'dı. "Buenos dias, senor," dedi Cochise ve el sıkıştılar. Sonra Cochise ve muhafız savaşçıları bir bir geldiler, tek kollu aksakallı beyazla konuşmak üzere battaniyelerinin üstüne oturarak yarım daire kurdular. "General ziyaretinin amacını açıklayacak mı acaba?" diye sordu Cochise Apache dilinde.